Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo'nun dinleyicileri. Ben Faruk Bal, hepinizi Erkam Radyo'dan enişten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte tekrar sizlerle beraberiz. Sayın hocam, şimdi ocağa da yaklaştı gerçi. Kasım ayının sonlarındayız, Aralık Ocak var. Neden bunu zikrediyorum? Aslında birçok çalışanın, milyonlarca çalışanın belki bir beklentisi var asgari ücretle ilgili. Seçimlere de bu bayağı bir vaat konusu oldu ama önümüzde de somut olarak bir beklenti var. O da 1 Ocak tarihinden itibaren, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren asgari ücretin 1300 lira olması düşünülüyor. Yani bu programda bu şekilde belirlenmiş. Dolayısıyla bu akşam siz de uygun görürseniz asgari ücret konusunu ele alalım diyorum. Asgari ücret nedir, bu değişiklik ne tür sonuçlar sebebiyet verecek. Bundan önce örneğin bir Osmanlı'da asgari ücret var mıydı daha doğrusu? Yani ücret neydi? Nasıl ele alınıyordu gibi konuları değerlendirelim diye düşünüyorum. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Yani asgari ücret diyoruz sürekli ama nedir bu asgari ücret? Neye göre belirleniyor? Hangi esaslara uyuluyor asgari ücretin belirlenmesinde?
Evet. Şimdi asgari ücret konusu hakikaten siz de vurguladınız. Türkiye'nin çok büyük bir kesimini ilgilendiren bir konu bu. Bu itibarla gündemde hiçbir zaman düşmeyecek olan bir mevzu. Şu an reel olarak gelirleri artsa bile insanların daha da ötesi, işte maliyetler boyutu var, ücretler var, fiyatlar boyutu var. Bu boyutlar da önemli olan bir başlık olduğundan sürekli gündemde olacak olan bir konu yani. Şimdi asgari ücret nedir diye sordunuz. Var olan tanımlar var elbette. Örneğin mevzuatta asgari ücret ana hattıyla yani işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade ediyor. Yani bir taraftan insanın adeta normal, modern emek gücünün diyelim, gündelik hayatının tamamını emek gücünün daimiyeti noktasında temin edecek, onun sürekliliğini sağlayacak olan şartları sayıyor ve diyor ki bu şartların da elde edecek olan rakam ile var olan fiyatlardan karşılanması olarak, karşılanmasına yetecek olan miktar olarak tanımlıyor. Evet. Bu önemli bir açılım geliştiriyor. Adeta olmazsa olmazları ifade ediyor. Bu yönüyle de çok önemli bir kriter haline geliyor ister istemez asgari ücret.
Evet. Peki hocam, şimdi konunun arka planını tartışmaya geçmeden önce şunu ilk olarak sormak istiyorum. Şimdi asgari ücret 1300 lira olacak dendi. 1000 lira dolaylarından 1300 liraya çıkacak. Gerçi bu kadar gelişmeyi de herhalde 2000'lerden sonra gerçekleştirdi bu artışlar. Ve sonuçta yine 1300 lira olması da önemli bir aşama oluyor muhtemelen. Ama bu maliyeti kim üstlenecek? Yani asgari ücretin maliyeti kimlere gelecek? Çünkü bu önemli bir artış olacak. Çünkü milyonlarca çalışan var. Tabii sadece asgari ücretli çalışanları ilgilendirmiyor. Diğerlerini de ilgilendiriyor. Çünkü kademeli olarak bu diğer kesimlere de, yani çalışan diğer kesimlerin üzerinde bir yansıma olacaktır. Yani bunun maliyetini kim üstlenecek? Öncelikle bunu...
Şimdi tabii normalde var olan enflasyon farkı ve artı bir gelir payı ilavesiyle muhtemelen İşte 1000 lira olan net asgari ücret 1100 lira civarında çıkacaktı zaten. Böyle bir beklenti vardı ortalama. Ama 1300 lira vaat ilavesi, yani 200 lira ilavesi
artı
var.
Artı bir ilave daha var.
Bu 200 lira ilavenin ne anlama geldiği çok boyutlu bir konu. Sadece var olan bu 200 lira ve bu 200 lira ile ilintili var olan diyelim ki sosyal güvenlik primi, gelir vergisi, damga vergisi gibi ilaveleri kimlerce üstleneceği, maliyetin kimin katlanacağı değil. Sadece bu değil. İlaveten de diğer ücretlilerin, asgari ücretin üzerinde geliri olan maaşlı, ücretli kesimin ilave olarak ne alacağı mevzuu da bir problem. Ve bunun yanında ortaya çıkacak olan maliyet artışının fiyatlara yansıyıp yansımayacağı, sektörlerin birbirlerine geçişildikleri, birbirini tamamlama, ikame etme boyutu, uluslararası düzeydeki Türkiye'nin rekabet etme gücü, emek gücünün o anlamda hareketliliği ya da sektörlerin emek gücüne olan mecburiyeti gibi bir sürü konuyu da gündeme taşıyor. Evet. Tekrar geriye dönerek konuşacak olursak, tabii normalde ilk beklenti o 1300 lira artışın doğrudan doğruya işverene yüklenmesiydi. Yani hükümet ya da işte muhalefet doğa anlamda böyle bir vaatte bulunurken bu detayı çok da netleştirmeden konuşmuştu. Ama işveren de çok ciddi bir tepki demeyeceğim ama maliyetinin kendisinin üstlenmesi durumunda ortaya çıkacak olan problemi ve sorunu çok detaylı bir şekilde anlattı diye düşünüyorum.
Evet.
Var olan mutabakatta görüldüğü üzere karşılıklı bir anlayış ya da anlaşma var. Bir bakıma maliyetinin bir kısmını devletin üstlenmesi, bir kısmının da işveren üzerinde kalması şeklinde oldu cevap.
Evet, yani burada o zaman ortaya çıkan bu artışı 1100 demiştik zaten, beklenen 1100'e ulaşmasıydı. Ama fark, oluşan fark 200'lük farkı da devlet ve işveren birlikte paylaşacak o zaman. Evet. Peki devletin burada bu farkı ödemesi yeni bir vergilendirme yoluyla mı, yoksa zaten mevcut kaynakların yeterliliği içerisinde mi gerçekleşecek?
Tabii bu ortaya çıkacak olan gelişmenin devlete ortaya çıkartacağı bir maliyet var.
Evet.
Bu maliyetin örneğin sadece damga vergisi boyutunda bile yani 1,5 milyar liralık bir vergi kaybına neden olacağı hesaplanıyor. Yani evet, devlet kendisi bazı haklarından vazgeçtiğinde bu asgari ücretli kesime sadece mevzu olsa bile konu 1,5 milyar liralık bir gelir kaybından mevzu ediliyor. İlaveten bu genellendiğinde diğer üst kesim kişilere de bu yayıldığında bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağı ifade ediliyor.
Böyle olunca gerek işveren devlet, gerekse de devlet aslında belli bir yük de üstlenmek durumunda kalıyor.
Hı hı.
Gerçi asgari ücretin tanımından yola çıkarsak, işte çalışma günü karşılığı ödenen işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi, hı hı, zorunlu ihtiyaçlarının karşılayacak bir ücret ödenmesi, hı, gerektiğini düşünürsek bu bedenin bile belki hani yeterli olup olmadığını tabii tartışabiliriz. İleriki dönem programımızın geri bölümlerinde belki buna da en azından bir yoksulluk kavramı üzerinde değinme imkanımız, hı, olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bunun dahi hani bütçeye bir yük getireceği görülüyor, yani gözlenebiliyor.
Evet, çok ciddi bir kayıptan mevzu ediliyor. İşte sadece damga vergisi, diğer vergiler, diğer kesintilerle de o anlamda ilişkilendirildiğinde minimumda bunun 2.7 ya 3 milyar lira civarında bir kayba. Toplamda da hani diğer sektör ya da diğer üst gelir grupları dikkate alındığında diyelim daha doğrusu 9-10 milyar lirayı bulabileceği söyleniyor.
Evet.
Sadece devlet noktasında yani. Özel sektörün ise kendisine işverenin yükleneceği rakamınsa, maliyetinse toplamda 12 ile 20 milyar liralık bir gayri safi hasıladaki gelir dağılımında bir kaymaya sebep olabileceği söyleniyor. Yani böyle bir büyük bir rakama var.
O zaman burada şunu söyleyebiliriz herhalde hocam. Benim ilk anda belki aklıma gelen, yani devlet toplumun refahı için bir takım fedakarlıkları, kendi üzerine en azından düşen fedakarlıkları üstlenmiş oluyor. Dolayısıyla, hı hı, işverene de bu anlamda elde ettiği gelirden paylaşmayı, yani biraz belki kazancından vazgeçip paylaşmayı teşvik ediyor, paylaşmaya teşvik ediyor, yönlendiriyor da diyebiliriz açıkçası.
Hatırlarsanız bu seçim öncesindeki vaatlerde bu kadar detay hiç gündeme düşmemişti.
Evet.
Yani birileri vaat ediyorlardı, birileri de onun karşılığında bir artı elde edecekler gözüküyordu.
Evet.
İşverenin niye o zaman sesini çıkarmadığı sorulduğunda politik olmak istemedik cevabı, evet, verilmişti. Evet. Ama bazı şeyler gözüküyor ki seçim satımı ayrında bile çok daha net her boyutuyla tartışılmalı. Yani iş sadece politik düzlemde bırakılmamalı. Sonuç itibariyle Türkiye'nin karlılığını ya da diyelim ki maliyetlerini, üretim maliyetlerini doğrudan doğruya etkileyen bir başlık. Hangi kesim üstlenirse üstlensin, nihayetinde üretim maliyetlerini yükseltecek olan bir husus bu.
Evet.
Maliyet ise Türkiye'nin rekabet gücünü etkileyen bir boyut. Bütün bu detayların çok daha yerli ve yerinde diyelim ve zamanında tartışılması gerekiyor.
Evet hocam, orada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi burada tartıştığımız konuda belki başlangıç olarak da maliyetlerden girmiş olduk ama şimdi emek, sermaye ve doğal kaynaklarla beraber bir, hı-hı, üretim faktörü olarak ele alınıyor. Dolayısıyla hep maliyet olarak görülüyor.
Hı-hı.
Dolayısıyla bu başta asgari ücret olmak üzere ücretin belirlenmesinde de emeğin bir üretim faktörü olarak görülmesinin muhtemelen rolü var. Bu da herhalde mevcut ekonomik sisteminin bir rolü, mevcut ekonomik sistemin rolü olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani emeği biz doğrudan bir maliyet unsuru olarak görüyoruz. Nasıl sermayeyi, nasıl doğal kaynakları, yani üretimde kullandığımız araç gereçleri veyahut da toprağı ne görüyorsak aslında insan emeğine de böyle bakmış oluruz bir bakıma. Dolayısıyla böyle bakınca da burada maliyetten kar elde etme yönünü daha ön planda tutuyoruz. Yani olması gereken bakış açısı bu mudur ya da nasıl ele almamız gerekir bu konuyu? Ne tür bir bakış açısı olması gerekir, yaklaşım olması gerekir diye
düşünüyorum. Evet tabii şimdi Türkiye ya da belki ilk başta akla gelen diyelim doğal belki süreçte işçinin elde edeceği yarar ile işverenin üstleneceği ya da devletin üstleneceği maliyet ya da kayıp belki ilk başta gündeme geliyor. Bu doğal bir şey belki ama her şeyden öte tabii daha köklü ve temelli olduğu da unutulmadan bu akla gelmeliydi. Zira siz de işaret etmeye çalıştınız. Emek gücü tek başına bir üretimin halledilmesi gereken ya da olmazsa olmazı olan bir maliyet boyutu ya da bir üretim faktörü değil tek başına.
Evet.
Zira arkasında insan var. İnsan söz konusu ise eğer öyleyse emeğin değeri nedir'i insan boyutuyla dikkate almak gerekiyor. Sadece işte bir oy ya da üretimin ya da fiyatın ederinin ne olduğu boyutu değil. Ne vermeliyiz boyutu da doğrudan doğruya gündemde olması gereken bir başlık. Politik bir vaadin bir neticesi değil. Doğrudan doğruya insanoğlunun ya da insanlığın diyelim doğal bir gündemi olarak asgari ücret ya da emeğin saat ya da gün hesabı gündeme düşmeli. Çünkü insan unsuru burada ve insan için her şey yapılıyor.
Aslında yani insanın belki de insanca yaşayabileceği, yani sosyal konumunu da insanca sürdürebileceği bir ücretlendirmeden de bahsedilebilir. Belki bu daha anlamlı olacak. İGEAD'ın da bu konuda bir çalışması vardı hocam. İnsani ücret aslında asgari ücret değil de onların önerileri insani ücret yönünde bir önerileri vardı. Bu tabii insani ücret birçok unsuru içermesi gerektiğini de ifade ediyorlardı kendileri. Örneğin insan onuruna yaraşır bir yaşantı sürebileceği, çalışanın verimine değil varlığına ilişkin bir ücreti tespit etmek, insanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak, olanak sağlayacak bir ücretin tespit edilmesi gibi birçok maddeyi göz önünde bulunduran bir önerileri vardı. Belki de asgari ücret tamam evet en temel noktalarda kişilerin yaşantısını gerçekleştirebileceği bir ödemeyi hedefliyor. Ama bunu gerçekleştiriyor ya da gerçekleştirmiyor tartışma konusu tabii. Fakat insani bir ücret dediğimizde bu biraz daha üst noktayı hedeflemeyi gerektiriyor gibi görüyorum.
Ya.
Bu anlamda bazı kavramlar da kullanılıyor. Örneğin yoksulluk sınırı var bir de açlık sınırı var. Yani işte yoksulluk sınırına baktım ben. Buna biraz da kira da dahil. İşte yeterli hayat standartlarında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarını ifade ediyor yoksulluk sınırı. Ve bunda kira olduğu için özellikle emlak fiyatlarına göre değerlendiriyorlar. Açlık sınırı ise 4 kişilik bir ailenin asgari mutfak giderini sağlıyor. Aslında yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasındaki fark şu oluyor. Açlık sınırı sadece gıda iken yoksulluk sınırında bir de kira giderleri de işin içerisine girmiş oluyor.
Bir gıda, de bunlarla bağlı ilave başka kavramlar da devreye giriyor. Şimdi sürekli yoksul olanlar diye bir tanım var mesela.
Evet hocam.
Yani son bir yılda işte yoksul olanlar ve aynı zamanda da önceki 3 yılın en azından birinde yoksul olanlar. Bu grubun da mesela tespiti önemli.
Şimdi Eylül 2015 itibariyle bizde tespit edilen açlık sınırı ise 1379 lira civarında. Gözüküyor hocam. Yani Türkiye için tespit edilen açlık sınırı bu şekilde ifade edilmiş. Tabii bunun değerlendirmede çok farklı kıstaslar var ama ortalama bu şekilde söylenmiş.
Şimdi genelde bu kriterlemeyi sendika ortamları ağırlıklı olarak yaptığı
yapıyorlar,
için
yapıyorlar.
Biraz şüpheyle karşılanan bir yaklaşımdı hani. Dikkate alınıyorlar. Evet. Ama bütün bölgeler dikkate alınarak diyelim ki güneyi, kuzeyi, doğusu, kırı ve kenti diyelim dikkate alınarak daha katılımlı, işçi, işveren, çok daha katılımlı bir değerlendirme ortaya çıkarsa iyi bir ölçüt olabilir bu.
Evet.
Yani Türkiye'de açlık sınırının tespiti ortaya çıkartılması önem taşıyor. Zira bazı iddiaya göre örneğin diyelim ki sürekli yoksul olanların sayısının şu an %15 olduğu söyleniyor.
Evet, yani sürekli yoksul yani içinde bulunan kesim.
Olduğumuz tanıma göre %15'lik bir kesim çok ciddi bir oran.
Evet.
Bunu bir defa çok en baştan görülmesi gerekiyor. İşte asgari ücret belki bu noktada ciddi bir katkı oluşturacaktır.
Evet.
Ama bunun da bir takım mahsurları var. Onları tartışalım isterim daha sonra.
Evet hocam, aslında detaylarıyla tartışmamızda fayda var. Ben onun için şunu söylüyorum. Yani asgari ücretle yoksulluk sınırını, açlık sınırını ilişkilendirebilir miyiz? Ya da örneğin İTO'nun yayınladığı bir üç ücretlerle geçinme endeksi diye bir şey vardı. Onunla asgari ücret arasında bir ilişki kurmamız mümkün mü? Yani bu İTO'nun yayınladığı İstanbul Ücretler Geçindirme Endeksinde 95 yılını 100 baz alarak bir değerlendirme yapmışlar. Aylık değişim oranlarını vermişler. 2015 Ekim ayı için de bu aylık değişim oranları var ama 2005'ten itibaren bakıyorum ben hocam. 2005'ten 2015'e doğru bir sanki düşüş söz konusu bu. Aylara göre değişim oranlarında. Yani biz bunu nasıl okuyabiliriz bilemiyorum ama.
Bu noktada Türkiye aslında iyiye gidiyor. Yani veriler bunu gösteriyor. Ağır ağır Türkiye bu yoksullukla mücadelesinde başarı gösteriyor.
Evet.
Yani bunu gerek İTO'nun gerek DİYE'nin yaptığı çalışmalarda, hatta ilaveten bu Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yaptığı çalışmalarda bu sonucu çıkartabiliriz. Yani olumlu yönde bir gidişat var ama bu tabii hemen her kesime etkisi ortaya çıkan, gözle hissedilebilir, yakalanabilir bir değişim değil elbette. Yani bu bir zamanı gerektiren bir husus. Daha uzun vadede bu daha da net hissedilecektir.
Evet hocam, bu yoksulluk sınırıyla açlık sınırıyla ilgili aslında evet sendikalar bunu tespit ediyor dedik ama burada bölgesel farklılıklar peki göz önünde bulunduruluyor mu? Bu da önemli çünkü bölgesel olarak da çok farklı. İstanbul'daki yaşam koşullarıyla Anadolu'da bir başka yerdeki yaşam koşulları mutlaka farklılık arz ediyor. Ya bunlar acaba ne derece gündeme alınıyor? Bu da
işte bunun olması gerekiyor. Şu an ağırlıklı olarak iller düzeyinde araştırmalar var. Var evet. Ama arka planda bunun var olan o açığı ya da fazlalığı ortadan kaldıracak ve denge sağlayacak olan birinden diğerine ne farklılaşmalıyı ifade edecek çalışmalar henüz yok.
Evet.
Yani benim bildiğim kadarıyla bu noktada Türkiye daha mesafe alması gereken bir ülke.
O zaman verilerin daha sağlıklı hale gelmesi için daha geniş bir alana öncelikle yayılması gerekiyor ki biz bir kere bunu tam tespit edebilelim. Hı. Sonrasında da bu yapılacak düzenlemelere katkı sağlanmasını bekleyelim diye biliyoruz. Hı hı. Hocam asgari ücret konusunu tartışmaya devam ediyorduk. Bu tabii 1300 lira olacağını ifade ettik başta da. Peki bunun değişik toplum kesimleri üzerine mutlaka bir yansıması olacaktır ama ne tür bir yansıması olacak? Tabii verilerle şu an öngörülemez belki ama nasıl bir beklenti olabilir? Onu ifade edebilir miyiz dilerseniz?
Şimdi tabii Türkiye'de ilk evvelde hep merkeze oturtulması gereken şu. Yani bizim belki Havayici Asli adını verdiğimiz.
Evet.
Bu zorunlu harcamalar ya da adıyla bugün kullandığımız o sepetin öncelikle hep gözetilmesi ve kullanılması gerekiyor.
Evet.
Şimdi bu sepetin içine neler giriyor konusu önemli. Bu sepetin içinde giren ürünlerin o anlamda üretim miktarları, üretim sonrasında ortaya çıkan o maliyetleri nasıl paylaşıldığı, hangi fiyatlarla bunların ekonomide alıcı bulduğu, üretim boyutunda ve pazarlama boyutunda böylesi bir başlık önem taşıyor. Diğer taraftan da onun karşılığında talepte bulunan kesimin de alım gücünün ne olduğu bir önem taşıyor. Bu sepet de sürekli değişiyor. Örneğin işte diyelim ki maddi yoksunluk çekme ya da çekmemenin boyutunda 9 ayrı kalem şu an gündemde. İşte diyelim ki uzakta bir hafta tatil yapma imkanı, işte 2 günde bir et, tavuk, balık ya da bunların türevlerinin tüketilebilmesi, evin ısınma ihtiyacı, işte çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil gibi 9 ayrı başlık Türkiye'de maddi varlık ya da yoksunluk kriteri olarak kullanılıyor. İşte bunların deniliyor ki en az 4 tanesinin karşılanmasında problemi olan insanlar maddi yoksunluk çekiyorlar deniliyor.
Evet.
Şimdi asgari ücretteki değişimin bu maddelerin elde edilmesinde hangi imkanı sağlayacağı, ne tür katkılar oluşturacağı boyut sadece anlık ya da o yıl içinde sadece dikkate alınacak olan bir mevzu değil. Siz ilk başlangıçta diyorum ki ücreti artırırsınız ama bir sonraki adımda işveren üretmiş olduğu mala bunu yansıtacaktır.
Evet.
Yani yüklenmiş olduğu maliyetin ne kadarının fiyata yansıtılabileceği önemli. Ne kadarının kendisinin tarafından karşılanacağı önemli. Bu hususta elbette salt konu sadece asgari ücretle sınırlı kalmayacak.
Evet.
Daha önce diyelim ki şu an asgari ücret 1000 liraydı. Daha önce 1200 lira geliri olan, 1500 lira geliri olan aynı iş mekanında insanlar da olacaktır. Bunların 1200 ya da 1500 lira almaların gerekçesi nedir? Ya daha kıdemlidir bir şekilde, daha niteliklidir bir şekilde, değil mi?
Evet.
Bu nedenle o fark kendisine veriliyordur. Birisi 300 lira ya da 200 lira, hani Ocak ayındaki normal zam haricinde 200 lira ilave alacaksa, diğerlerine de bunun yansıması beklenecektir. Onlara ne hangi oranda yansıyacaktır? Onlar da aynı oranda isteyeceklerdir.
Evet.
İster istemez. Bir pazarlık süreci, yeniden bir dalgalanma, bir hareketlilik ve uyumlama süreci ortaya çıkacaktır. Bu gelişmenin iş ortamlarında olumsuzluk ortaya çıkartmaması beklenir normal şartlarda. Ama işveren de bu durumda kendi karlılığını dikkate alacaktır. Sadece Türkiye içindeki rakip şirketler değil tabii bu noktada dikkate alınması gereken. Uluslararası ortamda rekabet edeceğimiz diğer şirketler ya da ülkeler hangi fiyatla mal üretiyorlardır. Bu da gündeme düşecektir. Bu emek gücünün maliyetindeki artış fiyatı hangi oranda yansıyacaktır? Ki bazı sektörler var ki bunlar emek yoğun sektörlerdir.
Evet.
Ve yine bazı sektörler de var ki bunlar asgari ücretin daha yoğun olduğu sektörlerdir. İşte gıda sektörü gibi örneğin, haberleşme, iletişim, ulaşım gibi. Şöyle diyelim, devletin doğrudan doğruya kontrol etmediği, evet, belki dolaylı olarak yönlendirdiği, kontrol edebildiği alanlar var. Yani kayıt altına alamadığı, almak da istemediği belki bir takım alanlar var. Buralar çok daha net bir şekilde asgari ücretin daha baskın olduğu ortamlar.
Evet.
Buralarda maliyet yüksekliği ister istemez hem kendi sektörün kendi içinde dengesizlikler oluşturabilir. İkincisi de bu sektörlerde çalışan kişilerin ya da üretim yapan, faaliyette bulunan kişilerin karlılığını azaltarak bunların bir kısmının üretimden ya da faaliyetten çekilmelerine sebep olabilir. Ya da bunlar devam ettiğinde maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıması karşılığında sonucunda bu fiyatın diğer sektörlere kademe kademe yayılması süreci olacaktır. Bu dalga dalga nasıl 2008 krizi başladı, evet, ve hala dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Sektör sektör, ülke ülke, bölge bölge iniyor ve çıkıyor. O dalgalanma hala bitmedi. Aynı şekilde uzun bir zaman diliminde Türkiye içinde de bu maliyet, fiyat, ücret ve dağılım, bunların sektörler itibariyle dağılımı konusu devam edecek gözüküyor.
Evet.
Belki burada daha makro ölçekte şu gözetilerek konu yürütülmeli. Bir nihai hedef var. Toplam işte gayri safi yurt içi hasıladan, bu Gini katsayısı olarak da kullanılan işte %20'lik nüfusun %20'lik gruplara dağılımının gayri safi hasılanı elde etmiş oldukları paylar mevzuu var. Bu noktada Türkiye bir hedef ortaya koymuştu. En az gelir elde edenler ile en çok gelir elde edenlerin orta bir noktada olabildiğini buluşmasını hedefliyordu.
Evet.
Bu noktada şu an iyiye bir gidiş var. Örneğin en düşük gelir grubunun %5'ler civarında olan daha önce gelir grubunun şu an %6-2 ya da evet 6-2 civarında bir orana ulaştığını görüyoruz. Yine %50'leri aşan bir orandaki en üst gelir grubunun da şu an %46'ya hatta %45'lere indiğini görüyoruz. Bu iyiye gidişi bile etkileyebilecek olan bir durumdur bu.
Evet.
Ama öngörülebilir şekilde, planlı bir şekilde etkilemesi önemli olan, insanların kontrol edemediği bir değişim yine öngörülemez bir takım sonuçlara sebep olacaktır. Bunun bile dikkate alınması gerekiyor. Yani kesimler arasındaki ilişkilerin bile o anlamda, sosyal grup ilişkilerin bile o anlamda şimdiden planlanması, öngörülebilmiş olması gerekiyor.
Evet. Peki hocam, böyle bir artışın tabii biz getirdiği yük noktasından baktık ama onun haricinde işverene de sağlayacağı bir fayda var mıdır acaba? Yani insan çalışana daha da bir insanca yaşayabileceği bir ortamın oluşturulması, sosyal anlamda daha rahat edebileceği bir ortamın oluşturulması, işveren üzerinden de artı etkilerinin
elbette o yönde var. Şimdi evet. Burası aşikar. Yani Türkiye'de tüketim kalıplarının yerinde durmadığı, moda ile yeni alışkanlıklarla diyelim, insanların sürekli daha çok kazanma, daha çok elde etme ihtiyacının olduğu bir ortamda en alt gelir grubu ile en üst gelir grubunun aynı ürünü tüketmede buluştuğu ortamda diyelim, işte markayla örneğin, modayla aynı o tüketim kalıplarında buluştuğu ortamda harcama limitlerinin daha yukarıya çıkartılması elzem. Devlet bu tercihini beyan etti. Bunu herkes gördü. Yani işletmeci de bunu gördü. Evet, maliyetinin bir kısmını kendisi üstlenecektir. Ama dolaylı olarak bu maliyeti ister istemez bir yönüyle belki ek sosyal imkanlar alanında, çalıştırmış olduğu emek gücüne sağlamış olduğu başka bir takım imkanlarda kısıtlamalar getirerek diyelim, bazı boyutları tekrar dolaylı olarak da bu kesime yansıtabilir. Bütün bunların ötesinde kim ne derse desin, uzun vadede asgari ücretlerin ya da dar gelirli lehine olan bir durum oldu bu. Bunun evet. sağlayacağı artı nedir? En başında işçi ile işveren ilişkilerinde daha ılımlı, birbirine daha destek veren, bir vefa borcuna da insanı götüren diyelim, işvereni de düşünen bir emek gücünün daha da güçleneceğini, Türkiye'de olumlu bir hava oluşturacak şekilde daha da güçleneceğini şimdiden söyleyebiliriz.
Evet hocam, tam da siz bunu ifade etmişken şunu sorayım. Yani İslam'da bu paylaşım ilişkilerine nasıl bakılıyor, nasıl öngörülüyor? Örneğin bu bağlamda emeğe yaklaşım nasıl? Şimdi benim önümde de bir hadis-i şerif var. Ahmet İbn Hanbel'de geçen zikredilen. Aynı zamanda Ebu Davud'da da benzeri geçiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahmet İbn Hanbel'de geçen, onun müstedinde geçen hadiste. Kim bizim bir işimizin başına geçerse, evi bulunmazsa ev alsın, evli değilse evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi alsın, bineği yoksa binek alsın. Şimdi Ebu Davud'da geçen hadiste ise şu şekilde. Kim bizim emrimizde çalışıyorsa, benzer hadis zaten, evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi alsın, evi yoksa ev alsın şeklinde. Evet. Yani bir çalışan için sanki bir temel standart belirlenmiş gibi. Bu hadisin şerhinde, açıklamasında hatta bir şöyle diyor. Hadisi iki türlü tevil etmek mümkündür. Bu birincisi bir memur için söylüyor tabii bunu. Devletten aldığı maaşla hizmetçi edinmesi, ev alması ve bunları temin edecek kadar maaş alması mübahtır. Bu anlamda açıklamış. İkinci tevil ise şöyle açıklamış. Memurun ev ve hizmetçi edinme hakkı vardır. Şayet evi ve hizmetçisi yoksa, hizmetinde bulunduğu amiri ona işini görecek denklikte bir hizmetçi tutar ve çalıştığı sürece oturabileceği bir ev kiralar diyor. Yani böyle bir temel asgari şart, çalışanlar için asgari şart belirlenmiş hadislerde. Evet. Muhtemelen uygulamada da böyle. Çünkü biz gerek sahabenin, başta Hazreti Peygamber'in hassasiyetini biliyoruz. İşte işçinin emeğinin alın teri kurulmadan ödenmesi, haksızlık yapılmaması, bu haksızlık tabii karşılıklı olarak, haksızlık işçi işçi veren olarak ve hiçbir, yani kimsenin birbirine karşı haksızlık yapmaması. Birçok hükümleri biliyoruz. Bunlar da biraz daha somut ifadeler işin hakikati. Ben bu bağlamda size de sormak istiyorum. Yani nasıl bir paylaşım ilişkisi öngörülüyor, emeğe yaklaşım nasıl olur?
Şimdi Türkiye'de gelirin türlerine göre bir detaylandırılması yapılacak olunursa, bugün itibariyle toplam gelirin yaklaşık %49'unun maaş ve ücret geliri olduğu ortada. Evet. Yani 100 liralık bir gelirin 48 lirası, 49 lirası ücret ile elde ediliyor. İşte bunun dışında %20 civarını teşebbüsle elde ediliyor. %3-3,5 işte gayrimenkul, %3'ü menkul gibi. %19'a sosyal transferle elde edilen bir gelir alanı var. Sosyal transferle elde edilmesi önemli bir nokta. Yani demek ki doğrudan doğruya fiilen üreten, bir artı değer ortaya koyan insan değil bu kesim. Bunlar bir şekilde diğer üretimlerden elde edilen gelirden bir pay alıyorlar. Bu transferin yapıldığı bir dünya var. Böyle bir zaruret var demektir bu bir yönüyle. Bunun göz ardı edilmemesi önemli. İkincisi yevmiye ile çalışan bir kesim daha var. Bunlar da %3 civarında. Ama maaş ve ücretli gelir ile kendi giderini karşılayan kesim %49 ki bu önemli bir rakam.
Önemli bir kesim oluşturuyor.
Daha önce bu oran diyelim ki 2006 yılında %40 civarındaydı. Yani %40'tan %49'a çıkmış durumda bu. Yani demek ki gittikçe ücretli hale gelen bir topluma doğru gidiyoruz.
Evet.
Bu ise bir bağımlılık ilişkisini ortaya koyuyor. Başkasının yapmış olduğu bir üretimden bir sabit, standart, düzenli bir gelir elde etme durumu var.
Evet.
Bunun karşılığında da ilaveten sürekli tüketim kalıplarındaki değişime vurgu yaptık.
Evet.
Giderlerde de sürekli bir artma söz konusu ise gider alanlarında bir çeşitlenme, ister kalite diyelim buna, ister beğeniye hitap eden başka niteliklerdeki değişimden kaynaklanan bir sebeple gider hesabetinde de bir büyüme varsa bu durumda bu boyutu, bu alanı yeniden kurgulamak gerekiyor. Evet. Zira şunu biliyoruz ki işte Merkez Bankası'nın bir araştırması da bunu ortaya koyuyordu. Bu maaşla geçinen kesimin de %35'i asgari ücret elde eden bir kesim.
Evet.
İşte bu rakamın 1300 lira demiştiniz açlık sınırını. Evet. Hadi bunu biraz daha tölere edelim, biraz daha yuvarlayalım diyelim. O sınır dahilinde olan kesim Türkiye'de işte diyelim ki 1000 lirayla 1500 lira aralığındaki bir kesime dikkate alacak olsak bile evet, sadece yaklaşık 7 milyon civarında bir insana tekabül ediyor bu.
Evet.
Yani 7 milyon insan toplam işte iş gücünün 29 milyon civarında olduğunu söylemiştik. Hani istihdam altındaki evet, diyelim. Bunun dörtte biri yani %25'i doğrudan doğruya bu gelir ve gider dengesizliğinin muhatabı demektir bu.
Evet.
Bu 7 milyon nüfus az bir rakam değil. Bunun göz ardı edilmesi bambaşka felaketlere sebep olabilir gözüküyor. İşte İslam dediniz nasıl bakıyor? İslam böylesi sosyal çalkantılara, kaoslara yol açmayacak tarzda en baştan itibaren bir hayat kurgusu nizam etmiş. Bunu vaaz etmiş durumda.
Evet.
İşte yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Çok şumurlu bir anlatım.
Evet.
Sizdeki değişimleri aynen onlarda da ortaya koyun, onlara da gösterin, onlara da yaşatın demek bu. Yani işçiyle işverenin bu noktada inanılmaz şekilde birbirine bağımlılığı var.
Evet.
Yani nasıl ki insan örneğin işte bazen aile reisleri hep başımıza gelir. Sağda solda iş dünyasında bir takım iyi örneğin yemeklerde bulunuyorsak aynı ihtiyacı hemen evimiz için düşünürüz. Eve giderken onları da rahatlatacak, onların da belki beklentilerini giderecek bir harcama içinde oluruz, değil mi?
Evet.
Ya da kendimiz için almış olduğumuz bir ürünü hemen evdekiler için de alırız. Bu belki daha genel kapsamda işçi ve işveren ilişkisi düzeyinde de olması gereken bir husus. Ve demin ifade etmiş olduğunuz standartta olması gereken bir husus. Yani bir memurun o anlamda araba, ev, hatta hizmetli örneğin istihdam edilmesi mevzu gündemine düşüyorsa, düşmesi beklemiyorsa, bu modern hayatta hayırlı hayırlı olması gereken bir çerçeve, bir başlık. Yani İslam dünyasının bu sahip olduğu arka plan, modern dünyanın iş ilişkilerinde mutlaka ve mutlaka gündemine düşülmesi gereken bir çerçeve. Ama rekabetçi bir kapitalistik ilişki ortamında bu ne derece mümkün? Çok hani önemli bir problem alanı bu.
Evet, aslında buradan belki hadislerin içeriğinden de şunu çıkartabiliriz. Belki çalışana, yani bütün çalışanlara genel anlamıyla insanca yaşayabilecekleri bir ücretin belirlenmesinin, iş ortamının bunu sağlamasının belki esas olduğunu değerlendirmek ki işte bana en azından uzak gelmiyor diyebilirim hocam. Hatta ben demin söylediğiniz örnekten şu aklıma geldi. %19'luk bir kesim yaklaşık sosyal transfer harcamalarına ihtiyaç hissediyordu. Hı-hı. Yani bunlara bir şekilde yardım sağlanıyor, destek veriliyor. Yani burada aklıma gelen şu soru var. Şimdi işveren kazanıp örneğin her şeyde kazancı ön planda tutup sonra da zekat mı vermeli? Yoksa önce insanlara insanca yaşayabileceği bir maaş sağlayıp yani çalıştırdıkları kendisiyle çalışan insanlara el açmadan insanca yaşayabileceği bir maaş verdikten sonra daha az kazanca razı olup o kazançtan mı örneğin zekat verecek ya da diğer yardımlarını yapacak? Bu da bilmiyorum bana bir soru gibi geliyor hocam.
Evet, şimdi
yani bir paylaşmayı öğrenmek.
İlişkilerde ya da kapitalist dünyada öncelik hep geliri elde etme üzerine kurulduğu için önce onu bir elde edelim, paylaşımını daha sonra bakarız.
Evet.
Ya da zaten paylaşım doğal olarak insanların kendi talep etme ya da arz etme imkanları ve ihtiyaçlarında, zaruretlerinde doğal olarak kendine oluşacaktır diye bir yaklaşım var ama bunun doğru olmadığı, olmaması gerektiği gün gibi ortada.
Evet.
Yani 7 milyonluk bir kitlenin Türkiye'de risk altında olma potansiyeli hepimizi düşündürmeli. Bu diyelim ki ciddi bir ekonomik krizde, Allah göstermesin, daha başka bir takım zorluklarda sistemden düşecek olan, ilk elden düşecek olan kesimi ifade ediyor. Yani çünkü bu insanların uzun vadede kendi varlıklarını garanti altına alacak bir maddi varlık içinde olmadığı ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani biraz önce saymış olduğumuz o 9 maddede bunlar uzun vadeli bir çözümleme içinde değiller. Böylesi bir riski de devletler bir şekilde dikkate alırlar, almalılar. Bunun da yolu daha üretim aşamasındayken bu insanların gelirlerini kendileri uzun vadede planlayabilecekleri bir düzeye çıkartmaktır.
Evet.
Yani geliri önce bir elde edelim. Sonra dengesiz dağılımlarda devletin elinde toplanan bir gelir miktarı biz transfer yoluyla tekrar bu insanlara aktarırız, taşırırız. Çok da uzun vadede hani iyi bir çözümleme gözükmüyor. Yani alın teri varsa eğer, alın terinin karşılığı o insanın sadece bugünü değilse, evet, yarın da olması gerekiyorsa, çünkü işletmeler 3 günlük için oluşturulmuyor.
Evet.
Ya sanki ileride dünyada üretilecekmiş, üretim yapılacakmış gibi kuruluyor işletmeler. Böylesi bir süreklilik varsa, böylesi büyük bir sermaye, bir varlık bu üretim alanlarına hasrediliyorsa, o durumda da işçi ve işverenin hep beraber ilelebet bu ortam içinde var olması hedeflenmeli.
Evet hocam, ben şu soruyu da sormak istiyorum çünkü zamanımız da sonlarına yaklaştık. Osmanlıların ücret konusundaki hassasiyetleri nasıldı? Çünkü biz baştan beri bu asgari ücret konusunu tartışıyoruz tabii. Buna ilave bir insanca yaşam sağlayacak bir ücret olmasının önemini de vurguladık. Peki Osmanlılar olaya nasıl yaklaşıyordu? Nasıl ele alıyorlardı? Örneğin istihdam, işsizlik konusu onlarda sorun haline geliyor muydu? Veyahut da işçi işveren ilişkilerinde?
Orada tabii şöyle bir nokta var. Öncelikle tabii bakış açısı önemli ama evet, bir de reel imkanlar ve zaruretler farklılığı var bir ölçüde.
Evet.
İşte 16. yüzyılın sonundan itibaren diyelim Osmanlı Devleti bir nüfus problemi içine düşmüştü malumunuz.
Evet.
Bunun emek gücü kıtlığını ya da kıtlığını ortaya çıkaran boyutu bu çağlardan sonra, 16. yüzyıldan sonra daha net hale geldi. Büyüyen bir devlet yerine durağan ya da ufalan, küçülen bir devlet sürecinde emek gücünün büyütülmesi, nitelikli hale getirilmesi ve nesilden nesile bunun aktarılması boyutu, o oranda, o payda aktarılması problemi ciddi bir konuydu. Bu itibarla emek gücünün istihdamı yüksek ücret ile temin edilmeye çalışılıyordu. Osmanlı'da ücretler reel olarak yüksek idi.
Evet.
Yani şu an modern Türkiye'ye göre daha yüksek idi. Çünkü rekabet ortamı daha zayıf, kısıtlıydı. Üretimin sağlanabilmesi için daha yüksek bir ücret, reel anlamda daha yüksek bir ücret ödeniyor idi. Bu boyutta devletin çok da hani bugünkü modern dönemdeki gibi kaygı duyması da çok da gerekli de değildi zaten. Doğal olarak kendisi ederini bulabiliyor idi.
Evet.
Ama burada önemli olan bakış açısıydı. Zaten toplumda herkesin olabildiğince eşit, olabildiğince birbirine yakın paylaşması ve beraber hatta yerine göre harcaması ve tüketmesi kültürü olduğundan böylesi uç mesafeler doğmuyordu. Yani en az gelir ile en çok gelir elde eden gruplardaki mesafe böylesi büyük oranlarda değildi. Osmanlı bu noktada daha rahat bir ortamdaydı denilebilir.
Hocam biraz da aslında o dönemin getirdiği üretim şartları veyahut da Osmanlı'da emeğin genel itibariyle kıt kabul edilmesinden kaynaklanan bir durum da diyebiliyoruz. Ama bunun da ötesinde belki tabii zihniyet olarak da hassasiyet gösteriliyordu, gösterildiğinde ifade edebiliriz. Ücretler üzerinde bilmiyorsunuz.
Evet, şimdi tabii bu konu tedbire rağmen sistemin ürettiği bir şey.
Evet.
Malumunuz. Hele nüfus artışında, emek gücünün seyyaliyeti ortamında sistem bu daha az verme boyutunu kendisi üretiyor.
Evet.
Devletin de yasal olarak bir takım düzenlemeler getirmesi tek başına çare olmayabiliyor.
Evet.
Mesela ücretin belirlenmesine ilişkin oluşturulan komisyon, değil mi?
Evet.
Tek başına oturup da bir pazarlıkla karar almıyor. Ortaya çıkacak olan ücretin ya da affedersiniz fiyatın diyelim, emek gücünün ederinin diyelim yani, ülkenin içinde bulunmuş olduğu sosyal ve ekonomik koşullarda, işte ücretlerin geçinme endeksleri ortamında, işte fiilen ödeme kapasite imkanları ortamında dikkate alındığı aşikar.
Evet.
Ama bu bile tek başına yetmiyor. Yani devletin doğrudan doğruya kontrol eden, müdahil olan bir pozisyonda olması zaten piyasa ekonomisi şartlarını zorluyor. Olması gereken ilave bu noktada şu herhaldedir demek lazım. Toplumun bizatihi kendisinin insancıl ya da insani davranma melekesinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Yani komşusu açken tok yatmama kültürünün, evet, alışkanlığının ya da hissiyatının topluma kazandırılması gerekiyor. Daha temelli, daha adil diyelim. Yani kardeşçe, el birliğince, beraber ya da ortak refah havuzunda yaşamayı sağlayacak olan budur diye düşünüyorum.
Evet hocam, daha çok paylaşmamız gerekiyor o zaman. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın sonuna geldik. Ben buradan Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli.
Hayırlı akşamlar.